Ayrım 6.
Bari paranızın bir kısmını bırakın da yine para yatıracağınız zaman yeniden hesap açtırmak zorunda kalmayın. Necip Bey şaşkınlıkla baktı Mehtap'ın yüzüne. Bankada hep bu kız görürdü işini. Çok sessiz, çok ciddi bir kızdı. Şimdiye kadar böyle soru sorulmadan konuştuğunu hiç görmemişti. Kızın yüzüne dikkatle baktı. Kızın yorgun, rakamlardan mavisi susanmış gözlerindeki yalvarıcı ifadeye bir anlam veremedi. Mehtap'ın kendi masalını savunduğunu nasıl bilebilirdi? Necip Bey, mirasının tükenmesinde ilk kez ilgi gösteren, buna acıyan biriyle karşılaştığı duygusuyla kızın lavaballiğini hoş gördü. Dükkancılar, satıcılar, küçük memurlar, biletçilerle konuşmayı affedilmez bir hafiflik saydığı halde içtenlikle cevap verdi kıza. Artık hesap açtırmayacağım. Niçin ama? Belki açtırırsınız. Yok artık. Hiçbir yerden alacağım kalmadı. Artık hep vereceğim var. Ama bir yıl önce epey birikmiş paranız vardı bankada. Onu çektireceğinize bir ev kredisi alaydınız. Zaten kendi apartmanım var. Ama bu gidişle onu da satmak zorunda kalacağım. Mehtap'ın gözleri iri iri açıldı. Bir kat sahibi olmanın her şeyi değiştireceğini sanan ona, bunun için bunca çabaya, sıkıntıya katlanan birine, apartmanı olan biri umutsuzluktan söz ediyor. Bu durumuyla kendisini kurtulmuş görmüyor. Yine de parasını çekmek zorunda kalıyor. Apartmanı da elden çıkaracağını söylüyordu. Aklı karıştı iyice. Peki ama apartmanın geliri yetmiyor mu? Kızım, sizin pahalılıktan haberiniz yok galiba. Üstelik tahsilde iki çocuğum var. Karım boşanıyor ve nafaka istiyor. Ödemek zorunda olduğum bonoları bu para ancak karşılar. Bonoları ödeyemezsem zorunluyum apartmanı satmaya. Yoksa zaten iflas ederim. Ayrıca apartman ipotekli. İpotek ve vergi parasını dükkanın geliri ve kira ile karşılamam imkansız. Ansızın sustu. Çok fazla şey söylediğini, çok bayığı sıradan bir adam gibi önüne gelene derdini anlattığını fark etti. Kıza kızgınlıkla baktı. Parasını çekene kadar konuşmadı. Dargın ve kızgın bir yüzle bu hep kötüye giden değişimin sorumlularından birinin de bu banka memuriyesi olduğunu düşünerek kaybolup giden eski, güzel zamanların yasını tutmayan uyur gezer takımının sayısız örneklerinden biri olan bu kıza kızarak çıktı bankadan. Mehtap Necip Bey'in ardından baktı. İyi ki artık bankaya uğramayacak diye düşündü. Durmadan bankadaki parasını çeken, bir umudu durmadan azaltan, bir gün her şeyin bankadaki paralarla değişivereceğini, umudunu sarsan, masalı inanılmazlaştıran, ihanetin tarafını tutan biriydi bu. Babasının nehrin kıyısında günlerce çalıştığı, kaynak makinesinden yanmış kollarla döndüğü, hiç pijamayla dolaşmadığı, güneşi üstüne doğurmadan kalktığı günlerin, Mehtap'ın ağabeysiyle geceler boyu Mevlana resimleri boyadığı günlerin daha iyi, daha güzel ve hiç geri gelmeyecek günler olduğunu kanıtlamaya çalışan bu adamı sevmiyordu. Nefret ediyordu ondan. Necip Bey bankadan çıktıktan sonra bir çay ısmarladı. Banka odacısı şaşkınlıkla baktı Mehtap'a. Mehtap bankaya girdiğinden beri hiç çay içmemişti. Necip Bey bankadan çıktıktan sonra canını sıkan düşüncelerin giderek dayanılmazlaşmasının bir nedeninin de acıkma olduğunu düşünerek bir şeyler yemeye karar verdi. Ülseri vardı. Ülserliler acıktıkları zaman dünyayı daha kara görürler. Necip Bey için karaydı dünya. Buna rağmen acıkmıştı. Pikniğe gidip bir şeyler yemeye karar verdi. Öğlenleri çok hafif yerdi. Bu kara dünyada şık bir görünümünü korumaya çok önem verirdi. Güzelliği savunan ve koruyan kaç kişi kaldı? Izgara etli yanına greyfurt suyu, ardından da bir acı kahve. Türk kadınlarının şişmanlamalarına çok kızardı. Hep yemek yemeyi bilmemekten ve ilkellikten. Piknikte içeri girdi. Şimdi yemeği yedikten sonra dükkana uğrarım. Parayı bırakıp eve döner, öğle uykumu uyurum. Akşamüstü kulübe gidip bir güzel tenis oynarım. Arkasından duş, arkasından da buzlu viski. İçindeki karanlık dağıldı az. Sonuç olarak olanlardan kendisi sorumlu değildi. Pahalılıktan, tüccarların kazıkçılığından, ticari namusun azlığından, karısının ve iki çocuğunun fazla para harcamalarından, abisinin Selanik'teki evlerinin bodrumundaki altınları tüketmesinden, insanların gün be gün daha kaba, daha anlayışsız, daha görgüsüz olmalarından, dünyanın gittikçe daha kötü, daha yaşanmaz, daha geri bir dünya olmasından kendi sorumlu değildi. Bu memleketin Avrupa'ya hiç yetişememesinden, sokakların dilencilerle dolmasından da. Politikayla hiçbir zaman ilgisi olmamıştı onun. Bu ülkenin yönetiminde hiç sorumluluğu olmamıştı. Politikadan nefret ederdi zaten. Aşağılık bir işti bu. haris ve orta tabakadan kişilerin işi. Kendisine boş bir yer aradı. Genç bir kadınla erkeğin yanında boş bir yer vardı. İskemleyi ağır ağır kibar hareketlerle çekmeden önce masa komşularından izin aldı. Masa komşularının erkeği bu gereksiz izin almaya şaşmış, başıyla umursamaz bir işaret yaptı. Ne kabalık, az daha başka bir yere oturacaktı Necip Bey. Ama öteki masaların dolu olduğunu görünce vazgeçti. Şemsiyesini iskemlesinin arkasına astı. Uzun parmaklarından birini kıvırarak garsonu çağırdı. Garson koşarak geldi yanına. Koşarak iş yapanlara çok kızar Necip Bey. Bir garsonun koşması, savrukluk, kabalık, işini bilmeme belirtisidir. Garson yanında dikilmiş, Necip Bey'in ağzından çıkacakları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor, elinde kağıt kalem, o arada öteki garsonlara bir şeyler söylüyor. Mehmet, patates tavayı şuraya vereceksin. Necip Bey, garsonun sadece kendisiyle ilgilenmemesine sinirlendi. Oğlum, burayla ilgilensene. Garson, adamın işi uzatacağını anlayıp, daha çabuk yapması gereken işlere koşturacaktı ki, Necip Bey kolundan tutup durdurttu garsonu. Garson şaşalayıp durdu. İşte bir manyak daha, diye düşündü. Necip Bey ağır ağır garsonu eğitmeye kararlı. Her ne kadar hiçbir şeyden kendisi sorumlu değilse de sırası geldikçe gördüğü kusurları düzeltmeye çalışır. Bildiklerinden, düşüncelerinden başkalarının da istifade etmesini ister. Yeri geldikçe ona buna ders verirdi. Sorumlu bir vatandaştı o. Aynı Avrupalılar, İsviçreliler gibi. İsviçre'de bir çocuk tramvay bomboş da olsa oturamazdı. Boş tramvayda oturmaya kalkan çocuğu biletçiden önce herhangi bir yolcu tersleyiverirdi. Zaten herkes vatandaşlığını bilse, herkes kapısının önünü süpürse, herkes halılarını pencereden silkelememeyi öğrense, herkes vergisini ödese. Garsona döndü. Garson bakışlarını kendisine çevirene kadar bırakmadı kolunu. Garson huzursuz, sıkkın bakışlarını Necip Bey'e çevirmek zorunda kalıp bekledi. Bak oğlum, dikkatle dinle. Sonra istemediğim bir şey gelirse geri çeviririm, dedikten sonra not alabilmesi için garsonun kolunu bıraktı. Şimdi tamamen yağsız bir bonfile istiyorum. Yalnız ızgaranın üstünde fazla bırakıp özünü kaçırmasınlar. Şöyle yarı kanlı olacak. Sonra haşlanmış patates. Garson içinden sinirlendi. Kerize bak, burasını Washington restoran mı sanıyor? Efendim, bizde haşlanmış patates yok. Patates tava var, püre var. Oğlum, patatesi püre yapmadan önce haşlamıyor musunuz? Evet. Ne zorluk çıkarıyorsun? Sizin işiniz müşteriyi memnun etmek. Garson, bizi kim memnun edecek diye düşündü. Böyleleri ne kest olur. Bahşiş bile vermezler. Şimdi git mutfağa. Haşlanmış iki patates iste. Kabuğunu iyicene soldur. Sonra bol maydanozla karıştırılmış zeytinyağı limon döktür üstüne. Sonra yanına biraz haşlanmış bezelye ile havuç koyun. Havucun üstüne de biraz tereyağı gezdir. Dur gitme. Patlama oğlum. Bak, dediklerimi harfiyen isterim. Sonra greyfurt suyu istiyorum. Greyfurt suyu, taze sıkılmış. Tam o sırada karşısındaki sokakta itfaiye arabalarının durduğunu, insanların oraya koşuştuklarını görmedi bile. Garson Necip Bey'in son sözlerini dinlemedi. Karşıda olanları seyre koştu. Güngör paskalya yumurtalarını boyayarak ilerliyor. Güngör, Necip Bey'in garsonla konuşmasını kızarak dinlemişti. Kelek herif, bir öğlen yemeği yiyecek, hem kendisine hem de bize mırın kırınla yemeği rezil edecek. Bilirim böylelerini. Benim dükkana da gelirler. Güngör'ün Çankaya'da yeni açtığı bir möble dükkanı vardı. Bu dükkanda bazı tüccarlardan satın aldığı çeyiz permisiyle Avrupa'dan getirdiği ev eşyalarını satıyordu. Dükkanın bir eşini de Nişantaşı'nda açacaktı yakında. O kadar iyi iş yapıyordu ki dükkan, çok yakında işi daha da büyütmesi gerekecekti. Bazı ticaret adamları, bazı milletvekilleri kızlarını evlendirecekleri gerekçesiyle maliyeden çeyiz permisi alıyorlardı. Bu permiyi de Güngör devralıyordu onlardan. Aracılara rağmen permiyle eşyalar ucuza geldiğinden kârı çoktu. Çünkü çok pahalı satıyordu eşyaları. Necip Bey gibilerine değil tabii. Bunun gibiler dükkana gelirler, Avrupa'da görmüş oldukları eşyalar üstüne 2 saat konuşurlar. Fiyatları hemen yabancı parasına çevirip bu fiyata Avrupa'nın şu ya da bu şehrinde neler alınabileceği konusunda nutuk çekerler. Eşyanın tahtasının kalitesini beğenmezler, cilayı zevksiz bulurlar. Ama en önemlisi, hiçbir şey almazlar. Asla. Bunlar hiçbir yeni eşya almaz. Sadece eskiye bağlılıkları yüzünden elden çıkarmazlar eski eşyalarını. Bunların eşyalarını değiştirdikleri, yeniledikleri görülmemiştir. Bunların burunları iyice sürtülmeli ki ellerindeki hak etmedikleri antikaları satsınlar. Güngör yaptığı ev dekorasyonlarında modern eşyaların yanına antika koyardı. Çok şık oluyordu bu. Yabancı dergilerde de böylesini çok görmüştü. Satmazlar ki. Ama satacaklar, buna mecbur olacaklar. Bu herif eşyasını satmak zorunda kalmaktan başka ne işe yarar? Nasıl olsa bütün bunların, buna benzerlerin, paşa dedelerinden kalma paralar yok yere tükenecekti. Yaratıcı değiller çünkü. Ellerindekileri değerlendirmeyi, yeni bir şey yaratmayı bilmezler. Oysa yaratıcı biriydi kendisi. Gururla düşündü kendi hakkında. Elimde hiçbir şey yokken yaratmadım mı her şeyi? Pascal'le yumurtası boyayarak başlamadım mı işe? Hiç sana bir zamanlar boyamış olduğum Pascal'le yumurtalarını gösterdin mi? Nişanlısı hayretle baktı Güngör'e. Saçlarını çok açık sarıya boyatmıştı. Dümdüz omuzlarına sarkıtmıştı onları. Gözlerinde burnunun yarısını ve dar alnının neredeyse tümünü kapatan bir güneş gözlüğü vardı. Tırnakları yeni yapılmıştı. Tırnaklarını, daha doğrusu Güngör'ün ona dün verdiği yüzüğü inceliyordu. Yeni bir yüzük. Bu onun için bir haftalık bir mutluluk kaynağıydı. Bir süre içinde şu ya da bu vitrinde yeni bir şey görüp bir şeye tutulana kadar başka şeylerin, dışarıdakilerin onunla eşyası arasına girmelerine izin vermezdi pek. Güngör'e şaşkınlıkla baktı. Yakında evleneceklerdi. Daha doğrusu Güngör boşanınca evleneceklerdi. Hoş adamdı Güngör. Nekes değildi önce. Sonra kadın giyimiyle ilgilenirdi. Daha doğrusu özel bir önem veriyordu yanındaki kadının giyimine. Şöyle derdi. Benim yanındaki kadının kötü giyinmesi, dükkanın iyi iş yapmaması gibi bir şey olur. Nasıl dükkanımın vitrinine önem veriyorsam, Bedesten'den aldığım pahalı antikayı gözümü kırpmadan vitrine koyuyorsam, yanımda taşıdığım kadının koluna gözümü kırpmadan girebilmem için onun bir vitrin ki iyi düzenlenmiş, ilgi ve müşteri çekici olmasına dikkat etmeliyim. Güngör nişanlısının gözlerine bakmak istedi. Göremedi onları. Bu gözlük hiç gitmemiş velate. Alnı çok dar, burnu da fazla basık. Tamamen profilsiz, ahmak bir görünüş oluyor. Volkswagen arabaya benziyor böyle. Soruma cevap vermedi. Cevap vermesi için sormuyorum zaten. Dinlemesi için uyarıyorum onu. Sana Pascal'le yumurtalarımı göstermiş miydim Melan? Hayır. İyi, evet ya da hayır. Bir kadının verebileceği iyi cevaplar. Her iki durumda da insan konuşmayı istediği yöne çekebilir. Ben işe yumurta boyamaktan başladım. O zamanlar Meşrutiyet Caddesi'nde bir apartmanın bodrumunda oturuyorduk. Gülsenlerin apartmanının altında mı? Gülsen, Güngör'ün boşanmakta olduğu karısıydı. Onu apartmanın sahibinin kızı olduğu için mi aldın? İşte fazla konuşmaya başlamıştı yine. Güngör sinirlendi. Ters bir cevap verecekti, vazgeçti. Öğleden sonra önemli bir randevusu vardı. Şimdi sinirlenmesi doğru olmazdı. Olabilir, niçin olmasın? Sen de dükkandaki yüzükler arasından başkalarını değil, bunu seçtin. Daha ucuzları vardı pekala. Neyse, o zamanlar babam zimmetime para geçirmekten hapiste yatıyordu daha. Canım söyleme böyle. İtirafa uğramış, annen öyle söylüyor. Kendini kötülemekten niçin hoşlanıyorsun anlamıyorum. Ne kötülemesi? Zimmetine para geçirmek bir memurun alacağı en doğru tavırdır. Devlet sürekli olarak biz vatandaşların parasını zimmetine geçirmiyor mu? Bunu sezen ve gören biri devletten şundan bundan gasp etmiş olduğu paranın pek ufak bir kısmını aslında hakkını, kendi hakkı olmasa bile birçok insanın hakkını geri almış. Fena mı? Ben memur olmak inekliğine düşsem aynı şeyi yaparım. Sadece daha akıllıca biçimde. Devletin parasını zimmetine geçirmek için ille muhasip olup sonra yakalanarak hapse düşmek gerekmez. Bak onun yerine müteahhitlik yaparsın. Bir ihaleye girer, sonra devlete üstüne aldığın işi iyice pahalıya mal edersin. Her şey usulüne göre olur. Her işin altında yüksek memurların imzaları olur. Zimmetine para geçirmiş olan zavallı muhasebecinin suçunu tespit edip onu adaletin pençesine veren yüksek memurların. Üstüne üstlük çevrede akıllı adam, işbilir adam diye saygı görürsün. Karın benim aptal anam gibi kocasından utanmaz. Baktı. Nişanlısı yan masaya oturmuş bir kadının giyimini inceliyor. Dinlemiyor yine diye düşündü. Nesine bakıyorsun? Son derece zevksiz giyinmiş. Hep iyi şeyler giymeli insan. Boş zamanın varsa bendeki dergileri incele. Daha iyi giyinirsin. Bu renk saçlarına uymamış. Sarı saçlı bir kadın pembe giyerse kutu bebeklerine benzer. Kutu bebeği ise herkesin, kenar mahalledeki küçük kızın bile zevkine uygundur. İlkel bir zevke göre yapılır. Bir daha pembe giyme. Melihat sarsıldı. Güngör'ün konuşması çok fenasına gitmişti. Dargın bakışlarla nişanlısının gözlerinin içine baktı. Hoşa gitmek çabasıyla uzun uzun baktı. Elini sıktı nişanlısının. Ellerine güvenirdi. Bir erkeğin elini tuttuğunda onu heyecanlandırdığına inanırdı. Güngör bile Hatice'yi yeterince tedirgin ettiğini görerek sürdürdü konuşmasını. Beş kardeş, bir de annem o bodrumda oturuyorduk. Paramız yoktu ama hepimiz giyimimize önem verirdik. Güzel aileydik biz. Bütün sokak yine de bize bakardı. Kız kardeşlerim sokağın en güzel kızlarıydı. Mahalle olanlarıyla zaman tüketecek kadar aptal değildi ikisi de. Görüyorsun şimdi kimlerle evlendiler. Üstelik kocalarının şimdiki durumu evlendikleri zamandan çok daha iyi. Bizim ailede herkes içinde olduğu durum ne kadar iyi olursa olsun onu daha iyi duruma getirmeye kararlıdır ve bunda başarı kazanır. Bakmayı ve karar vermeyi bilenler için zor bir şey değil. Nişan almayı bilen doğru hedefi vurur. İlk insanlardan biri böyle bu. O zaman insanlar avlanarak yaşıyorlardı. Kim hedefi iyi seçip iyi nişan alıyorsa ve kurbanını öldürücü darbe hissettirmeden vurabiliyorsa en iyi onun karnı doyuyordu. Melihat Güngör'ün konuşmalarından sıkılıyor ama elini onun elinden çekmeden gözlerini kaçırıp başka yönlere bakmaktan çekiniyordu. Sağı solu belli olmazdı Güngör'ün. Kaç yıllık karısını nasıl bırakmıştı? Üstelik sık sık değiştirmenin erdemlerinden söz ederdi. Dükkanında satılmayan, ilgi görmeyen bir malı uzun süre tuttuğu hiç görülmemişti. Onu hemen yok pahasına, zararına da olsa çekinmeden elden çıkarırdı. Melihat her zaman Güngör'ün ve başkalarının ilgisini çekebilecek, her an Güngör'den başkasının da talip olabileceği biri olmak zorundaydı. Her an Güngör'ün rekabet sahip olmak hırsına cevap vermeliydi. Bu arada Güngör elde ettiği şeyi tüketmek isterdi. Tüketmeyeceği şeyi niçin elde etsin? Güngör mutlaka ve mutlaka onu tüketmek isteyecek. Bunun için her şeyi yapacaktı. Buna karşı dayanmak gerekirdi. Kendisini tükettirmeyecekti Güngör'ün ilk karısı gibi. Kadın Güngör'ün ilk dükkanı için apartmandaki hissesini devretmişti. Babası hep desteklemişti Güngör'ü, başarı kazanana kadar. Başlarda başarısızlığa uğradığı çok olmuştu. Şimdi Güngör ona boşanma karşılığında iyi nafaka verecekti. Evet ama yine de 3 çocuk doğurmuş, 15 kürtaj geçirmiş, Güngör'ün daima değişen isteklerine cevap vermekten, gece hayatına ayak uydurmaktan tükenmiş, yıpranmıştı. Bundan sonra bir koca bulamazdı kolay kolay. Oysa genç sayılırdı daha. Bu yıpranmış ve tükenmiş durumuyla Güngör için hiçbir şey ifade etmiyordu. Güngör bu konuda, bak hemen hemen yaşlarımız aynı. İkimiz de aynı hayatı yaşadık. Ama bir ona bir de bana bak. Ben demir gibiyim. Gençliğinde olduğumdan çok daha iyi durumdayım. Birçok bakımlardan eskisinden çok daha ileride, çok daha çekiciyim. Konuşmasını, düşünmesini, giyinmesini, iş yapmasını, para kazanmayı, iyi yaşamayı eskisinden çok daha iyi beceriyorum derdi. Karısına ise ayrılma konusu açıldığında şöyle dediğini anlatırdı. Ben ne yapacağım diye ağlayıp sırlama. Ne yapacağını bilmiyorsan bundan ben sorumlu değilim. Sana şimdi babanın bir zamanlar bana yapmış olduğu yardımın çok üstünde nafaka ödeyeceğim. Başka ne yapabilirim? Ben şimdi senin karşısına geçip çok yıprandım diye ağlasam bir anlamı olur mu? Yıpranmasaydın derler adama. Görüyorsun ki yıpranmadım ben. Tam aksine, şimdi eskisinden çok daha beğenilir durumdayım. Herkes belirli bir yaştan sonraki görünüşünden sorumludur. Karısı kocasının bu akıl almaz taş yürekliliğini hazmedememişti bir türlü. Güngör ise nişanlısına şöyle söz ediyordu karısından. Beceriksiz, ahmak kadın. Demek ki benden düşükmüş yetenekleri. Yoksa o da benim gibi olurdu. Bak ben kendimden çok daha genç kızların ilgisini çekebiliyorum. Hepsi benimle evlenmek için can atıyorlar. Oysa o yaşlı bir adamı bile zor bulur. Demek ki benim ayarımda değil. O zaman niçin onunla kalayım? Dengi dengini. Nişanlısı içine düşen bir korkuyla ama evlendiğiniz zaman da denk değildiniz. İyi, zengince bir ailenin okumuş kızıydı o. Senin ne paran ne de tahsilin vardı. Üstelik babanın hapiste olduğunu düşünürsen iyi aile de sayılamazdınız deyince... Bu onun düşüneceği işte diye cevap vermişti Güngör. Bu benim değerimi çok daha kanıtlar. Ben başta ondan daha az şansa sahip olduğum halde daima ilerlemiş, durumumu hep daha iyiye götürmüşüm. O ise şanslarını iyi kullanamadığı gibi başlangıçtaki durumundan daha kötüye gitmiş. Bu da aramızdaki uçurumu daha iyi belirliyor. Melihat susmuştu o zaman. Güngör'le boş yere tartışmak gereksizdi. Şimdi alttan güreşecekti. Ama bir evlensinler... O zaman ne çetin ceviz olduğunu gösterecekti ona. İyi bir antika gibi hep arttıracaktı değerini. Onu elde tutmak için ter döktürecekti kocasına. Garson yemeklerini getirdi. İleride işimiz bugünkü gibi acele de olsa beni pikniğe getirmesine razı olmayacağım diye kurdu. Güngör'ün seyrek de olsa burada yemek yemesi akıl alır şey değil. Hep aynı standart yemekler. Hep aynı tatta pişen, birbirinin tıpkısı şiş kebaplar. Rus salataları. Oysa her şeyin daha iyiye, daha özele, benzeri bulunmayana doğru gelişmesi gerektiğini söylemez miydi hep? Senin burada yemek yemen tuhaf derdi Güngör'e. Hiçbir özellik yok burada. Bir kez tutturmuş hep aynı terane. Bütün numarası yerinde ve servisinde. Kaç yıldır ne zaman geldiysem hep aynı şeyler. Güngör sertçe baktı nişanlısına. Saçmalama. Şu sırada yemek işinin çabuk önemli değil. Boşanma işi için avukatla randevum olduğunu biliyorsun. İstersen boşanmayayım ha? Aman seninle konuşulmuyor. Hep başkalarının kusurunu görüyorsun. Senin hiç mi kusurun yok? Güngör gri gözlerini kısarak buz gibi bakışlarla baktı nişanlısına. Evet, bunu kafana iyice yerleştir. Mükemmelim ben. Mükemmel de evet. Paskalya yumurtalarını boyamakla başladığı işi bugünkü durumuna nasıl getirdiğini mutsuz bebeğini anlatamazdı. Tam kavrayamaz. Boşuna konuşuyor, zaman kaybediyorum. Bir an önce yemeği bitirip boşanma işini yoluna koymalıyım. Bu güzel alığı yoluna koymak bundan sonraki iş. Elbette mükemmeldi. O zamanlar daha Kavaklıdere semti şimdiki gibi gelişmemişken ve ilk Amerikalılar Ankara'ya sökün etmişken daha kimseler bunların ne kadar kalacaklarını, ne olduklarını, ne getireceklerini bile bilmezken bu yenilikten kendince bir çıkar sağlamayı bilmiş.